Kölelikten efendiliğe Samiha Ayverdi. Samiha Ayverdi Külliyatı 22. 6. baskı. Kapak içi. Samiha Ayverdi 1905'te İstanbul'un Şehzadebaşı semtinde doğdu. 1921 yılında Süleymaniye İnas Numune Mektebi'ni bitirdikten sonra tahsiline hususi olarak devam etti. Mükemmel Fransızca öğrenerek tarih, tasavvuf, felsefe, edebiyat sahalarında kendini yetiştirdi. Fakat onun hayatında esas rol oynayan insan, mütefekkir ve mutasavvıf Kenan Rıfai'dir. 1938'de ilk romanı Aşk Budur yayınlanır. Bunu diğer romanları takip eder. 1946 yılından sonra fikri ve tarihi eserlere ağırlık verir ve hatıralarını kaleme alır. Çok sayıda eser veren bir yazardır. 1966 yılında Türk Ev Kadınları Derneği'nin kuruluşuna ön ayak olur. 1970 senesinde ise ağabeyi yüksek mühendis mimar Ekrem Hakkı Ayverdi ve onun eşi İlhan Ayverdi ile birlikte Kubbaaltı Cemiyeti'nin kurulmasını sağlar. 1978 yılında cemiyet vakıf statüsüne geçirilir. Hizmetle dolu 87 yıllık bir ömür 1993 Ramazanı'nın 22 Mart günü sona erer. Ardında 30'u aşkın eser ve kalabalık bir talebe topluluğu bırakmıştır. Samiha Ayverdi, dile hakimiyeti, derin kültürü ve mükemmel Türkçesiyle son asrın en mühim edebiyatçılarındandır. Tarihi, içtimai ve tasavvufi konulardaki eserleri gelecek nesillere gerek dil, gerek kültür ve fikir sahasında ışık tutacak mahiyettedir. İç kapak. Ayverdi Enstitüsü Neşriyatı 4. 1. baskı 1978. Arapça ve İngilizce 1. baskı 1979. Urduca 1. baskı 1981. 3. baskı 1995. 4. baskı 2003. Arapça ve İngilizce 5. baskı 2009. 6. baskı 2009. İsteme adresi: Kubbaaltı İktisadi İşletmesi, Pekane Sokak No 3, 34126 Çemberlitaş, İstanbul. Telefon 0212 516 2356 tire 516 63 87. Faks 0212 638 02 72. info@kubbaalti.org.tr www.kubbaalti.org.tr. Kubbaaltı Neşriyatı No 37. Yayını hazırlayan Aysel Yüksel. Dizgi Kubbaaltı Dizgi Merkezi. Baskı Özel Matbaası. İstanbul Ağustos 2009. ISBN 975-7663-21-2. İç kapak. Samiha Ayverdi Külliyatı 22. Samiha Ayverdi Kölelikten Efendiliğe 6. baskı Kubbaaltı. Arka kapak. Kölelikten Efendiliğe. Bu küçük risale 1400 senesini idrak etmek üzere olan Hicri takvimi bütün İslam aleminin birlikte karşılamasını teklif etmek maksadıyla yazıldığı kadar din kardeşlerimizle müşterek dert ve davalar üstünde kısaca dertleşip halleşmek niyet ve maksadını da içine almaktadır. Bu risale bir fantazi, bin iddia, bir heves ve aceleye gelmiş bir kararla yazılmamıştır. Aksine İslam aleminin garipliği ve horlanışı karşısında uzun yıllardır duyulan ızdırabın yüze çıkmasından ibarettir. Arka kapağın içi. Samiha Ayverdi Külliyatı. 1. Batmayan Gün. 2. Mabette Bir Gece. 3. Ateş Ağacı. 4. Yaşayan Ölü. 5. İnsan ve Şeytan. 6. Son Menzil. 7. Yolcu Nereye Gidiyorsun? 8. Mesih Paşa İmamı. 9. Yusufçuk. 10. Kenan Rıfai ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık. 11. İstanbul Geceleri. 12. Edebi ve Manevi Dünyası içinde Fatih. 13. İbrahim Efendi Konağı. 14. Boğaz içinde tarih. 15. Misyonerlik karşısında Türkiye. 16. Türk-Rus münasebetleri ve muharebeleri. 17. Bir dünyadan bir dünyaya. 18. Türk tarihinde Osmanlı asırları. 19. Milli kültür meseleleri ve marif davamız. 20. Abide şahsiyetler. 21. Hatıralarla baş başa. 22. Kölelikten efendiliğe. 23. Dost. 24. Yeryüzünde birkaç adım. 25. Rahmet kapısı. 26. Mektuplardan gelen ses. 27. Ne idik ne olduk. 28. Bağ bozumu. 29. Hey gidi günler hey. 30. Hancı. 31. Küplüce'deki köşk. 32. Ah Tuna vah Tuna. 33. Dile gelen taş. 34. Ratibe. 35. Ezeli dostlar. 36. İki aşina. 37. Dünden bugüne ne kalmıştır? 38. Arkamızda dönen dolaplar. 39. Kaybolan anahtar. 40. Paşa hanım. İçindekiler. Takdim 7. Ön söz 13. Kölelikten efendiliğe davet 19. İslam birliği 22. İslam mucizesi 27. Endülüs'te İslam 29. Fırsatlar ve değerlendirilmesi 31. Çözülüşe doğru 34. Uyanışa davet 37. Yahudilik 39. Hristiyanlık 45. Garp, Şark ve İslam dünyası 55. Hac ve zekat 70. Komünizm 74. Kurtuluş yolu 88. Temenniler 91. Netice 97. Cihada davet 103. İndeks 109. Kitabı seslendiren Gülten Okutan. Takdim. İlk kitabı 1938'de yayınlanmış bulunan muhterem mütefekkir yazar Samiha Ayverdi'nin bu eseri, kitap, makale, tebliğ, konferanslarla dolu 40 yıllık yazı hayatının tecrübeleriyle olgunlaşmış meyvesi şeklinde 1978'de Türk dilinde gün yüzüne çıkmış, sonraki yıllarda İngilizce, Arapça, Urduca olmak üzere çeşitli dillerde yayınlanarak okurları ile buluşmuş görünmektedir. Şimdi de bu eserin yeni bir baskısı ile karşılaşmaktayız. Her yazar okuyucusuna kendi uslubu içinde kendi ürününü ikram eder. Kırdan, tarladan, bağdan, bahçeden topladığı gıda malzemelerini zihni, eli ve gönlüyle karıp karıştırarak şekillendirip misafirine sunan usta aşçılar gibi doğudan, batıdan, eskiden, yeniden aldığı dil ve kültür malzemelerini kendi düşünce atölyesinde şekillendirip manalandırarak gönül ateşinde pişirdiği düşüncelerini yazar, Osmanlı sofralarının göz ve gönül çekici yemekleri misali okuyucunun önüne sermektedir. Yazarın bu eseri birçok eserinden hayli farklıdır. Eserlerinin çoğunda ve çoğunlukla mutlak manada insanı ele alan, insana insan olduğunu duyurmaya, onun gönlünü doyurmaya çalışan yazar, bu eserinde daha farklı bir tavır takınarak, vaktiyle Ziya Paşa'nın "Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler, kahşaneler gördüm. Dolaştım mülk-i İslam'ı, bütün viraneler gördüm." mısralarıyla yükselttiği feryadı bütün heyecanıyla güncelleştirip gündeme taşır. İslam dünyasında bulunanları, kendisine hitap edebilecek fertleri, zümreleri, ilim adamlarını, düşünürleri, yöneticileri, aydınları, Müslüman olmanın sorumluluğunu duyan, duyması gereken herkesi göreve çağırarak, İslam dünyasını kölelikten kurtarın, onu kendi yerine, efendilik tahtına oturtun, der. Hitap oldukça manidar, bir o kadar da cüretkardır. Yazara yapılacak ilk itiraz, böyle bir yetkiyi nereden alıyorsunuz? Olacaktır. Bu muhtemel itirazı peşinen kendisine yönelten yazar, bu yetkiyi herhangi resmi bir kurumun resmi bir görevlisi olmayışımdan ve fakat samimi bir Müslüman olmanın sorumluluğunu taşır bulunuşumdan diye cevaplandırır. Bugün paha biçilmez değerlerin sahip ve maliki bulunmasına rağmen Müslüman dünyanın gerek teknik, teorik ve tecrübe olarak bilgisizliğin, gerekse tavır ve hareket olarak ahlaki zaaf ve düzensizliklerin esiri ve kölesi durumunda bulunduğu bir vakadır. Ve bu açıdan yazara yapılacak herhangi bir itirazın haklı ve geçerli bir yanı yoktur. Fakat asıl mesele muhterem yazarın tespiti değil, bu tespitten sonra sunduğu teklifidir. Yazar, köle olarak gördüğü Müslüman dünyayı bu durum karşısında tavır almaya, silkinip kalkmaya, kölelikten kurtulup efendilik koltuğuna oturmaya oldukça da sert bir üsluple çağırır. Bu yolda Müslümanlara yapmaları gereken müşahhas teklifler sunar. Yazarın buradaki teklif ve temennileri fazla ideal, hatta ütopik görülebilir. Fakat yazar teklif ve temennilerinin temeline tarihin tecrübelerini yerleştirir. Söz gelimi yazara göre bir zamanlar İslam dünyası ilimde, ahlakta, teknikte, medeniyetin hemen her yönünde dünyanın efendisiydi. Ruh genişliği, gönül zenginliği yanında zekat ve sadaka verilecek kimse bulunamazcasına maddi refahın da sahibi durumundaydı. Tarih belgeleri bunu yalan söylemez, şahididir. Horasan'dan Endülüs'e uzanan topraklar bunun yaşanmış örnekleriyle doludur. Bu geniş ülkelerin efendisi olan Müslümanlarla birlikte buralardaki Yahudi, Hristiyan, Budist halk da huzur ve sükun içinde beraberce yaşıyor, yanılıp bir suç, bir cinayet işlemedikçe kimse herhangi bir takibe uğramıyor, baskıya, tacize maruz kalmıyordu. Geçmişte olanın bir defa vuku bulanın tekrar olma, yeniden gerçekleşme imkanının bulunduğu da ilmin ve mantığın şaşmaz kuralıdır. Şartların yerine gelmesi halinde ona olamaz denilemez. Vaktiyle olanları gerçekleştiren insanın benzer şeyleri tekrar gerçekleştirebilmesi muhal değildir. İnsanın insanlığı güç ve kabiliyetleri kendisinde ve kendisine bağlıdır. Yokluğu da onun yokluğuna. Öyleyse yazarın uslubuna bir an için uyarak düşünelim ve kendi kendimize tekrar soralım. Söz gelimi Müslümanların kölelikten kurtulmalarının ilk şartı onların kendi aralarında kuracakları birlik ve beraberliktir. Bu yolda teşebbüse geçmenin engeli nedir acaba? Şimdiki siyasi yapılar, çizilen sınırlar, edinilen mevkiler midir? Şayet böyleyse bunun için acaba mevcut sınırların kaldırılmasına, bir takım yapıların lağvedilmesine ihtiyaç var mıdır? Muhterem yazara göre hayır. Buna biz şunu ekleyelim. Bu konularda mesela dünü bırakalım. Bugünün Avrupa'sı acaba biz Müslümanlara örnek olamaz mı? Teşebbüse geçmek, bir takım oluşumları gerçekleştirmek için Müslümanların insan olarak acaba Avrupalılardan nesi eksiktir? Böyle bir beraberliğin gerçekleştirilmesinin engeli maddi zorluklar, iktisadi imkansızlıklar da değildir. Bu yola girmenin ilk şartı yazarın da belirttiği gibi ilim, iman, ahlak, niyet ve samimiyet dolu gönül birliğidir. Bunun sağlanması halinde öteki engellerin aşılması bize göre de zor değildir. Söz gelimi Müslümanların kırmak zorunda oldukları kölelik zincirlerinden biri, hatta birincisi şüphesiz cehalettir, bilgisizliktir. Bunun ortadan kaldırılması şüphesiz Müslümanlar arasında gerçekleştirilecek ortak umumi bir eğitim-öğretim seferberliğine bağlıdır. Bunun temelinde ise büyük miktarda para, moda tabiriyle finans yatmaktadır. Fakat yine yazarın işaret ettiği üzere faraza, dinin Müslümanlara hem de bir ibadet görevi olarak yüklediği zekat yeniden gözden geçirilerek sistemli bir kurum haline getirilip seferberliğin temeli yapılamaz mı? Ama öyle anlaşılıyor ki buna her şeyden önce akıllarla gönüllerin hazır olması gerekmektedir. Köleliğe karşı ilk isyan burada başlamalı. Zincirler önce orada kırılmalıdır. Yazarın teklifleri çeşitli ülkelerde yankılanmış, ferdi olarak da cevaplar almış bulunmaktadır. Bunların umumi kabul ve İslam dünyasında zihniyet değişikliği haline dönüşmesini dileriz. Ömrünü Tanrı'ya adamış, kaleminin olanca mürekkebini insanın ve İslam'ın yücelmesi uğruna harcamış bulunan değerli mütefekkir yazar Samiha Ayverdi'nin teklif ve temennilerinin yakın gelecekte gerçekleşmesini diler, ebedi istirahatgahında kendisi için nur, huzur ve rahmet niyaz eyleriz. Profesör Doktor Fahrettin Olguner.